Ayrım 20, sayfa 268. İbnül Emin, Mahmut Kemal İnal'a göre Ali Suavi Mecnun'dur. Profesör Doktor Osman Turan ise Ali Suavi'nin mecnunluğunu kabul etmekle beraber ajanlığından da bahsediyor. Samiha Ayver de Ali Suavi'ye maceracı ve haris bir politika timsarı, taşkın muvazenesiz, mahdut görüşlü bir ihtilacı diyor ve kurulu komitenin gayesinden bahisle ilave ediyor. Komitenin programında eski padişaha tahta iade etmek olduğu gibi Sultan Abdülhamit'i öldürmek de vardı. Muvassal Osmanlı tarihinde ilk bakışta delice bir teşebbüsten ibaret gibi görülen bu hadisenin iyi incelendiği takdirde gayet şumulü bir mahiyet taşıdığı anlaşıldığına temasla hadisenin oluş şekli hem İngiliz hem Rus parmağı hem de Sultan Murat taraftarlarının büyük tesiri olduğu merkezindedir deniliyor. Ordinarius Profesör Enver Ziya Karal çırağın bakasını incelerken Mason parmağından bahsediyor ve diyor ki Sultan Murad'ın deli olduğu anlaşılması üzerine tahttan edilmesinden bir müddet sonra sıhhatini kazanmış olduğu hususunda en çok yabancı gazetelerde havadisler yayınlanmaya başlamıştı. Bu havadisler Sultan 5. Murat'ın Mason olması dolayısıyla Türkiye'de ve Avrupa'daki Masonları alakadar etmişti. Murat Londra seyahati esnasında İngiltere Gal Prensi'nin teşebbüsüyle Masonluğu kabul etmeye karar vermiş olduğu için bu prensin onun sıhhat durumunu öğrenmek için teşebbüslerde bulunduğuna dair kayıtlara rastlanmaktadır. Ali Suavi de Mason olduğundan belki Masonların tensibiyle belki de onlardan müstakil olarak 5. Murat ile öte yandan da adları malum olmayan bazı İngilizlerle mektuplaşmaya muvaffak olmuştur. Yine Enver Ziya Karal'a göre Ali Suavi Rusların İstanbul'a girmelerini kolaylaştırmak için bu işi yapmıştır. Bu iddia Namık Kemal'e aittir. Mahmut Cemalettin Paşa'nın miradi hakikatine göre ise çırağan baskınının gayesi Sultan Murat'ın saraydan alınarak bir İngiliz gemisine götürülüp Londra'ya kaçırılmasından ibarettir. İsmail Hami Danışment'in kronolojisine göre çırağan vakası şöyle cereyan etmiştir. Vaktiye Filibe Rüştiyedisi'nde hocalık ettiği zaman kazanmış olduğu hürmet ve itibar sayesinde bilhassa Filibe muhacirlerinden istifade eden Ali Suavi, birkaç yüz kişi elde etmiş. Bunların bir kısmı karadan bir kısmı da Ali Suavi ile beraber denizden çırağına gelmiştir. Bunun sebebi kendisinin o sırada Şemsi Paşa'da oturmasıdır. Oradan Kuzguncuk'a gelen ateşli ihtilalci adamlarıyla beraber bir mamlaya binip çırağın rıhtımına çıkmış. Kapıdaki nöbetçi yaralandıktan sonra pencere camları kırılıp padişahım çok yaşa sesleriyle içeri girilmiş. Eynli Said Paşa'nın hatıratına göre Ali Suavi Sultan Murat'ın kolundan tutup aman efendim gel bizi Moskoflardan halas et dediği sırada içeri dalan Beşiktaş muhafızı Hasan Paşa elindeki sopayı Suavi'nin başına indirerek derhal yere sermiştir. Bu meşhur vakada 23 kişi ölüp 15 kişi yaralanmıştır. Yılmaz Özsun'a çırağın baskınına temasla Ali Suavi'nin Türkiye tarihindeki yeri son derece karanlıktır diyor ve ilave ediyor. Çırağın baskını 2 saat içinde bastırılmakla beraber Sultan Hamit'in 30 yıllık şahsi idaresi boyunca padişahın tesirlerini asla üzerinden atamadığı bir hadise olmuştur. 3 ay içinde iki selefinin hal edilmesini, amcasının feci ölümünü gören 2. Abdülhamit, hiç beklenmedik bir zamanda, hiç beklenilmeyen bir şahsın öncülüğüyle yapılan böyle bir darbe teşebbüsünden sonra vehim ve kuşkusunu son derece attırmıştır. Bu bakımdan Ali Suavi'nin Türkiye tarihindeki yeri son derece karanlıktır. Güney Amerika Cumhuriyetlerinde bile örneğine az rastlanacak şekilde fantastik bir darbe teşebbüsünü uçurumun eşiğine gelmiş büyük bir imparatorlukla tatbik etmek istemiş, başaramamış fakat bu olayın sarsıntısını 30 yıl boyunca Türk milleti üzerinde hissetmiştir. Resimli tarih mecmuasında SR'nin yazdığına göre Ali Suavi muvazenesiz, kendisini olduğundan başka ve fazla gören bir adamdı. Çok haristi, şahsi menfaatleri uğrunda her şeyi yapabilirdi ve yapıyordu. Büyük mevkilere geçmek istiyordu. Bunun için jurnalcilik etmiş, bunun için dal kavukluk etmiş ve nihayet bunun için ölmüştür. Çırağan vakasına gelince bunun da ihtirasını tatmin ve ikbale ulaşmak için yapıldığına şüphe yoktur. Çünkü Ruslar İstanbul kapılarında dururken ve mütarekenameye göre şehirde bir hareket olursa Hristiyan tebaayı korumak için şehre gireceklerine dair bir madde koymuşlarken bu siyasi hocanın böyle aksi bir zamanın seçmesinin memleket lehine olmadığını kendisinin de bildiğinde pek şüphemiz yoktur. Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem Bolayır'a göre Suavi vakası hakkında iki rivayet vardır. Birincisine göre Sultanahmet vakayı haber alır almaz her şeyden evvel Sultan Murat'ın bir kılına bile dokunulmaması için kati ve şedid iradatı mükerrere tebliğ eder. İkinci rivayete nazaran da Beşiktaş muhafızı Hasan Paşa odasından çıkmış olan Sultan Murat'ı öldürtmek için askerlere mükerreren emir verdiği halde askerden hiçbir fert Murat'a karşı silaha davranmaz. İkinci rivayet Türk askerinin mübeccel ve âli haslet merdanesine pek muvaffık ise de itikadımca doğru olan birincisidir. Sultan Abdülhamit, saltanat ve hükümete hakimi mutlak kesildikten sonra büyük biraderini kolayca öldüremez miydi? Sultan Murat 28 sene mahbeste yaşadıktan sonra eceliyle irtihal etmiştir. Bunu bana Mahdumu Selahattin Efendi merhum bizzat mükerreren beyan etti. Haluk Şehzıvaroğlu'na göre ise Ali Suavi Efendi Sultani Müdürlüğü'nden ayrıldıktan sonra 2. Abdülhamit İdaresi'nin aleyhtarlarından olmuş, 5. Murat'ı tekrar tahta çıkarmak için gizli bir cemiyet kurmuştur. Ali Suavi'nin İngiliz olan zevcesi de belki bu faaliyetlere karışmış. Suavi meşhur Çırağan baskınını yapmadan evvel yine belki hariçten dahilden birçok teşvikler görmüştür. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Abdülhamit Han'ın Yıldız Evrakı arasında bulunan hatıralarına göre Kıbrıs'ı kaybedişimizle Çırağan baskını arasında bir münasebeti tamme vardır. Bu vakayı İngilizler hazırlamışlardır. Yani Suavi pür mesavi bir İngiliz ajanıdır diyor. Müsteşrik Bernard Lewis de aynı kanaattedir. Bakınız bu konuda ne diyor. Aralık 1876'da Ali Suavi ve İngiliz karısı Disraeli'nin şahsi bir vazifelisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden İngiliz parlamento azası Butler Johnston'u evlerinde misafir ettiler. Az sonra da Suavi Üsküdar Komitesi'ni kurdu. Türk ansiklopedisinde de Ali Suavi'nin hareketi yerinde görülmemekte ve Ali Suavi Sultan Murat'ı kapatılmış olduğu Çırağan Sarayı'ndan zorla çıkartıp yeniden tahta oturtmak için teşebbüste bulunmuştur. İyileşmiş olduğu hakkında tam bir kanıt bulunmayan bir zihin hastasını tekrar padişah yapmak için düşman ordusunun başkent kapısında bulunduğu bir sırada girişilen bu cüretli teşebbüs, Suavi ile birlikte pek çok kimsenin ölümüne sebep olmuş ve Abdülhamit'in kuruntusu ile istibdadın artmasına yol açmıştır denilmektedir. Bu kadar mühim şehadeti bir araya toplayıp naklettikten sonra tekrar edelim. Tarihimizdeki faziletlere kadar ihanetleri de bilmek, hainlerini tanımak mecburiyetindeyiz. Bu mecburiyetle kaydedelim ki Ali Suavi'nin Çırağan baskını devletin o müşkül günlerinde düşmanlarımızın arzusu istikametinde ve çeşitli dış kaynakların desteğiyle yapılmıştır. Ali Suavi'nin bu baskında başarıya ulaşamaması ise devletin bir müddet daha ayakta kalmasını sağlamıştır. Yıldız Mahkemesi. Sultan Abdülaziz'in katilleri katil olayından 5 yıl 27 gün sonra 27 Haziran 1881 Pazartesi günü adalet huzuruna çıkarılmışlardır. Sanıkları Ali Sururi Efendi başkanlığında Hüseyin Hamit Bey, Emin Efendi, Mühtedi Emin Bey ve Gatman Efendi'den kurulu heyet muhakeme etmiş ve idare iddia makamında ise Savcı Latif Bey ile yardımcıları Raif ve Reşit Beyler bulunmuşlardır. Şunlardır Yıldız Mahkemesi'nin huzuruna çıkarılan katil sanıkları. Pehlivan Mustafa Çavuş, Boyabatlı Hacı Mehmet, Cezayirli Mustafa, Mabeyinci Fahri Bey, Mabeyinci Seyit Bey, Binbaşı Necip Bey, Namık Paşazade Ali Bey, Miralay İzzet Bey, Damat Mahmut Paşa, Damat Nuri Paşa, Mithat Paşa, katil olayında parmağı olanlardan mütercim Rüştü Paşa'nın yaşlı ve çok hasta olması sebebiyle ifadesi Manisa'daki çiftliğinde alınmış, Şeyhülislam Hayrullah ise Medine Münevvere'de bulunduğundan mahkemeye çıkarılmamış, Eşekçi Ahmet'in oğlu Serasker Hüseyin Paşa adlı çetebaşı daha evvel Çerkes Hasan Bey elinde cezasını bulduğundan mahkeme huzuruna çıkarılanlar sadece 11 kişi olmuştur. Dipnot. İngiliz dostu Mithat Paşa'nın muhakemesinin başlamasıyla beraber İngiliz parlamentosu da bu davaya eğilir. Hariciye Nazırı'ndan malumat istenir. Bütün İngiliz gazeteleri muhakeme safahatına sayfalar açar, muhabirleri İstanbul'a koşar ve Mithat Paşa Hazretleri'nin muhakemesi günü gününe İngiliz gazetelerinde yer alır. Mithat Paşa'nın oğlu Ali Haydar, Times gazetesinin eşriyatıyla İngiliz meclislerinde cereyan eden müzakerelere hatıratında geniş yer vermiştir. Mithat Paşa'nın şahsiyetini ve İngilizlerle olan dostluğunu olanca dehşetiyle öğrenmek isteyenlere o hatıratı okumalarını bilhassa tavsiye ederim. İngilizlerin Mithat Paşa'ya gösterdiği dostluk yalnız bu kadar değildir. İngiliz hariciyesi İstanbul'daki elçisine talimat verir ve bu elçi aldığı talimat gereğince birkaç defa Yıldız Sarayı'nın yolunu tutar. Abdülhamit Han'a müracaatla şefaatte bulunur ama Abdülhamit Han bunlara iltifat etmez. Elini tersiyle itiverir bir kenara. Kitaba dönüş. Sanıkların muhakemesi 3 gün devam edip 29 Haziran günü hüküm tebliğ edilmiştir. Bu muhakeme kararına göre 11 sanıktan içlerinde Mithat Paşa'nın da bulunduğu 9 kişi idama, diğer 2 sanık ise 10'ar sene hapse mahkum olmuş ve bu karar hem Temyiz Mahkemesi hem de Bab-ı Fetva parantez Şeyhülislammış'ça tasdik olunmuştur. Padişah iradesine sunulan bu kararı Sultan Hamid 20 Temmuz 1881 Çarşamba günü Yıldız Sarayı'nda toplanan fevkalade bir meclise de teklif ettirmiş ve bu meclise iştirak eden zevat kararla ilgili fikirlerini yazılı olarak padişaha bildirmişlerdir. Eski ve yeni sadrazamlarla Şeyhülislam Üryanizade Ahmet Esad Efendi'nin, Bükelan'ın ve bazı müşirlerle feriklerin iştirak ettiği bu 25 kişilik fevkalade mecliste herkes fikrini serbestçe beyan etmiş ve 15 kişi verilen cezanın aynen tatbiki, 10 kişi de cezaların hafifletilmesi yolunda rey kullanmışlardır. Cezaların yani içlerinde Mithat Paşa'nın da bulunduğu 9 kişinin idamını isteyenler şunlardır. Müşir Ali Nizami Paşa, o günlerde Marif Nazırı olan eski Sadrazam Kamil Paşa, Zaptiye Nazırı Ferik Hafız Paşa, Erkan-ı Harbiye Reis Vekili Müşir Ethem Paşa, o günlerde Adliye Nazırı olan meşhur Mecelle Muharriri ve Kısa-i Enbiya sahibi Cevdet Paşa, Müşir İsmail Hakkı Paşa, Maliye Nazırı Vidinli Tevkif Paşa, Ferik Asaf Paşa, eski Harbiye Nazırlarından Hüseyin Hüsnü Paşa, Tophane Müşürü Ali Sayıp Paşa, Bahriye Nazırı Hasan Paşa, eski sadrazamlardan Mahmut Nedim Paşa, meşhur Plevne kahramanı Harbiye Nazırı ve Mabeyn Müşiri Gazi Osman Paşa, eski Hassa Müşiri Rauf Paşa ve Şeyhülislam Üryanizade Ahmet Esad Efendi. Cezaların hafifletilmesi yolunda oy kullananlar ise şunlardır. Nafiye Nazırı Hasan Fehmi Paşa, eski Sadrazam Kadri Paşa, Evkaf Nazırı Supi Paşa, Devrin Sadrazamı Şapur Said Paşa, Ticaret Nazırı Raif Paşa, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Hariciye Nazırı Asım Paşa, eski Sadrazam Tunuslu Hayrettin Paşa, yine eski Sadrazamlardan Saffet ve Arifi Paşalar. İdam kararının aynen tatbikini isteyenler arasında görüldüğü gibi Plevne kahramanımız Gazi Osman Paşa da vardır ve vicdanının sesinden başka hiçbir şeye emniyet vermeyen bu zat, reyini şöylece beyan etmiştir. Herhalde ibret-i müessire icrası lazım geldiğinden hükmü kanunun icrasını Efendimiz'den istirham ederim. Böylece Sultan Abdülaziz Han'ın katilleriyle ilgili Yıldız Mahkemesi kararı, temiz ve Şeyhülislamlık makamının tasdikinden sonra toplanan fevkalade meclisçe de onaylığın tasvip olunmuş, ancak bütün saltanatı boyunca kan dökmekten son derece sakınan Sultan II. Abdülhamit Han, katiller hakkındaki idam kararını müebbet hapse tahvil etmiştir. Abdülhamit Han hatıratında bu mevzuya temasla diyor ki, derecat-ı mehakimden geçmiş olan hükmü, bir de vüzera ve ricali ulema'dan bir heyet-i fevkaladeye tetkik ettirerek mütalalarını aldım. Hiç kimseyi manen ve maddeten tazyik etmemiş olduğumda içlerinde bazılarının gayet serbestane beyanı fikir etmesiyle sabittir. Dikkat olunursa şahsıma bile tariz edenler oldu. Böyle olmakla beraber toplanan reyler mahkumlar lehinde bir ekseriyet temin edememişti. Ben bu hususta mahkemelerden de azım-ı ricali devletten müteşekkil heyet-i fevkaladen de munsif kalarak mahkumların hayatına merhamet ettim. Hükmü idam hiçbir hakkında icra edilmedi. Görüldüğü gibi Sultan Abdülhamit Han'ın o meşhur merhametiyle katiller idamdan kurtulmuş ve bu adamlar 28 Temmuz günü İzzettin vapuruyla İstanbul'dan çıkarılıp Mekke şehrinin sayfiyesi olan Taif'e gönderilmişlerdir. Mithat Paşa'nın ölümü. Mithat Paşa 2 yıl 9 aylık bir hapis hayatından sonra 6 Mayıs 1884'te Taif'te ölmüş veya öldürülmüştür. Nedir Mithat Paşa'nın ölümündeki sır? Sultan Hamid hatıratında bu mevzuda diyor ki, Mithat ve Mahmut Paşaların bir gece isimleri bilinen zabitlerle Efrad-ı Askeriye tarafından Taif Kalesi'ndeki mahbeslerine boğulmuş olduğunu iddia ediyorlar. Doğru olsa bile benim bunda metalim hatta rızam da yoktur. Hatırıma gelen bir vakayı burada olduğu gibi nakledenek tarihi ve tarihle birlikte müddeyyat-ı vakamı tenvir ve teyit etmek isterim. Mahkumlar Taif'e gönderildiği zaman Mekke emiri Şerif Abdülmuttalip idi ve Şerif'in erkan-ı hale ve bilhassa Mithat ve Mahmut Paşalara hususi alenniyesi vardı. Ayaklarına zincir vurdurduğunu işitmiş ve kötü muameleden tevakki etmesini hemen emretmiştim. Şerif Abdülmuttalip malum olduğu veçile Hicaz valisi ve kumandanı Osman Paşa tarafından tevkif olunarak emaretten azledildi. Şerif o zaman bana yazdığı bir arızada, Mithat ve Mahmut Paşaları Mısır'a kaçırmak için ecnebiler tarafından teşebbüs vaki ve kendisinin de bu teşebbüse vakıf ve mani olduğunu ve duçar olduğu muamelenin bundan mümbayis olduğunu söylüyordu. Şerif Abdülmuttalip'in hiçbir halükaline itimat edemezdim. Bununla beraber iddiası nazarı dikkate alınmayacak kadar ehemmiyetsiz değildi. Bu paşalar firar ederlerse muhafızlarını şahsen mesul tutacağımı, hiçbir özür ve bahane kabul etmeyeceğimi Osman Paşa'ya ihtar ettim. İrademi tebliğ eden o zamanki başkâdimim Rıza Paşa'ydı. Rıza Paşa özü ve sözü doğru bir adam olduğundan bu münasebetle mahkumlar hakkında fazla tazyik ve eziyet gösterilmemesinde ihtar olunmasını hasbel ihsaniye ihtizan etti. Takdir ile tasvip ettim. Sarayın evrakı arasında müsveddesi hala mevcut olsa gerek. Şimdi düşünüyorum. İhtimal ki muhafızlar başlarından korkarak böyle bir emrivaki ihtisas etmeyi kendi menfaat ve selametlerine muvafık görmüşlerdi. Mamafih bana gelen raporlarda her ikisinin eceli mevudu ile öldükleri bildiriliyor. Etibbanın şehadetleriyle bu işar tefsik ediliyordu. İşte Mithat Paşa hakkında söyleyeceğim sözler bunlardır. Tekrar ederim ki nefsimi değil namumu haksız hivicilerden muhafaza için şu sayfeleri yazdım. Dünyada daha ne kadar kalacağım belli değildir. Ölüm bana o kadar yaklaşıyor ki adeta hatvelerinin seslerini duyuyorum. Bu hakikatlerin herkesce malum olacağı bir günün geleceğine emin olsam pek müsterih bir vicdan ile gözlerimi kapayacağım. Sultan Hamid'in hatıratının son kısmında arzusu bugün tahakkuk etmiş ve pek çok zevatçı Mithat Paşa'nın padişahın emriyle boğdurulmadığı gerçeği bütün delilleriyle yazılıp söylenmiştir. Mesela Nait Sırrı Örik, Taif zindanındaki esrar başlıklı yazısında şöyle diyor. Taif zindanının esrarını çözmeye, yani Mithat ve Mahmud Celaleddin Paşaların orada bir gecede boğdurulmalarında kimin emrinin müessir bulunduğunu araştırmaya geçebiliriz. Bu husustaki emri 2. Abdülhamit mi vermiştir? Bu cihet daima iddia edilmiş, hatta hiçbir acaba, kayıt ve şüphesi dahi ileri sürülmekizin keyfiyet kabul olunmuş ve bulunmakla beraber hüküm ve kanaat hiçbir vesikaya dayanmamakta Sultan Abdülhamit'in böyle bir emir verdiğine dair hiçbir yazı, tek satır mevcut bulunmamaktadır. İmdi acaba bu iki paşayı o tarihte Hicaz vali ve kumandanı bulunan Osman Nuri Paşa padişahın keyfiyeti gizlice arzu ettiğini ve iş kendisi karışmadan yapılırsa bundan memnun kalacağını düşünerek boğdurtmuş olmasın? Zira Osman Nuri Paşa pek cüretkâr bir adamdı ve bir müddet evvel tatbiki daha güç ve neticelerinin çok daha tehlikeli nispetler alması mümkün bir işi başarmıştı. Uydurma bir Hattı Hümayun okutup Mekke Şerifi Abdülmuttalip Efendi'yi bir istiklal hareketinde teşebbüs ithamıyla tevkik ve hapsetmiş, diğer uydurma bir Hattı Hümayun'la da yerine başka bir şerifi emir yapmıştı. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'nın yine arşivdeki vesayiki neşredip belleten mecmuasında hikaye ettiği bu hareket karşısında da Yıldız Sarayı oldu bittiği kabul zaruretinde kalmış, sadece uydurma Hattı Hümayun'la Mekke emirliğine getiren şerifin yerine biraderini tayin edip İstanbul'dan yollamıştı. Bu kadar şümürlü bir harekete cesaret eden bir vali ve kumandanın padişahı memnun etmek ümidiyle birkaç katil satın almaya kalkışması pek mümkün değil midir? Sultan Abdülhamit'in kan dökmekten bütün saltanatı boyunca nasıl çekinmiş olduğu artık kabul edildiğine göre gerek Mithat Paşa'nın gerek kız kardeşinin kocası ve galiba dört yeğenin babası olan bu damat Mahmud Celaleddin Paşa'nın öldürülmelerinde bir suunu taksiri bulunmadığına hükmetmek akıl ve mantığa çok daha uygundur. Herhalde 2. Abdülhamit devri bütün vesikalar ortaya çıktıktan ve tarafsız ve adilane bir zihinle tetkik edildikten sonra yazıldığı zaman Taif zindanında iki paşanın bir gece boğduruluşları vakasının da başka bir ışık içinde görünmesi ve Sultan Hamid'in Mithat ve Mahmud Cemal Celaleddin Paşaların katili olduğu yönündeki iddianın Marmara sularına gömülmüş siyaset mazlumlarının katilliği tarzında ve ayarında bir iftira derekesine düşmesi pek mümkündür. Aynı mevzu etrafında Raif Ogan ise Mithat Paşa eceliyle mi öldü yoksa öldürüldü mü? Her iki ihtimalde dahi Abdülhamit Sani'nin bir suunu taksiri yoktur. Mithat Paşa hastaydı. İhtimal ki eceliyle öldü. Belki de Hicaz valisi Osman Paşa göze girmek, yaranmak ümidiyle bu işi başardı. Mesela öldürülmüş olduğunda değil, öldürmenin sultanın iradesiyle olmadığıdır. Eğer bu hususta iradesi mevcut bulunsaydı hazine-i evrakta bunu tespit eden bir vesika bulunurdu. Yoktur diyor. Aynı mevzuya temasla atsız da çok iffetli ve dindar bir adam olduğu için asla kan dökmemiştir. Mithat Paşa'yı öldürttüğü hakkındaki söylenti iftiradır. Gerçi o Mithat Paşa'dan şüphe ediyor, onun Sultan Aziz'i öldürtmüş olduğuna inanıyordu. Fakat dindar bir insan olarak kan dökmekten bütün hayatınca çekinmiş, Mithat Paşa ile arkadaşlarının idam kararlarını müebbet hapse çevirmiştir. İsteseydi imzalamaz mıydı? Buna kim mani olabilirdi? Bunu yapmayarak sonra Tayyip de suikast yaptıracak kadar basit zekalı mıydı diyor. Yılmaz Öztuna ise Türkiye tarihinde Yıldız Muhakemesi ve neticeleri bahsinde şunları söylüyor. Sultan Aziz'in katilinden 5 yıl sonra bu olaydan sorumlu görülenlerin muhakemesi başladı. Mahkeme başkanı, sonradan vezir olan Sururi Efendi, 17. asrın ünlü Şeyhülislam'ı Minkirizade Yahya Efendi'nin torunlarından bir hukukçuydu. Gerçekte Sultan Aziz'in yalnız ölümü değil, tahttan indirilmesi de çok büyük bir suçtu. Ancak mahkeme yalnız ölümü üzerinde cereyan etmiştir. Yıldız Mahkemesi'nin kahramanlığı haline getirilen Mithat Paşa'nın Sultan Aziz'in ölümünden evvel haberdar olduğu hakkında elimizde şimdilik hiçbir delil ve vesika yoktur. Ancak Sultan Aziz'in ölümünden sonra bir sadrazam olarak mesulleri cezalandırmak yolunda gitmediği ve olaya göz yumduğu için suçludur. Yılmaz Öztuna Mithat Paşa'nın öldürülmesine de temasla. 6 Mayıs 1884 akşamı Mithat ve Mahmut Celaleddin Paşalar askerler tarafından boğulup öldürüldüler. Bu emrin kimin tarafından verildiği bugüne kadar münakaşalı oldu. Tabi Sultanahmet'in pek yaman olan ve bir hükümdarı lekelemek için efsane sınırlarını aşan yalanlar uydurmaktan çekinmeyen muhalifleri emrin bizzat padişah tarafından verildiğini kesin bir şekilde iddia etmektedirler. İngiltere Mithat Paşa'yı kurtarmaya karar vermiş, hatta Kızıldeniz'deki bir harp gemisini bu işle görevlendirmişti. Mithat Paşa'nın hiç beklenmedik bir zamanda namı unutulmuşken feci ve caniyane şekilde katlinin sebebi bu İngiliz teşebbüsüyle alakalıdır. Paşa'nın İngilizler tarafından Avrupa'ya kaçırılmasında sonsuz siyasi mahsurlar vardı.